Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Erol Bey.
Hoş bulduk Ali Bey.
Gündemde malum sıcak gündem Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması, daha doğrusu gözaltına alınıp cezaevine götürülmesi. Önceki gece, daha doğrusu gece yarısı operasyonuyla evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Daha sonra sabaha doğru zannediyorum bir fenalaşma yaşamış, kalbinde bir rahatsızlık yaşamış ve hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu bilgisi vardı. Ama en son oğlu Salih Gergerlioğlu hastaneden babasının bir operasyonla kaçırıldığına dair bir tweet attı. Şimdi son durum nedir? Gergerlioğlu nerede?
Tutuluyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten dün ve bugün yaşadıklarımız devletin ne hale gelmiş olduğunu, yani bir anlamda herkese eşit mesafeli davranması gereken bir devletin nasıl bir hükümet ya da parti devleti haline gelmiş olduğunu çok açık olarak gösteren olaylar zinciri oldu. Dün gece evet evinden alındı. Ve alınırken de zaten görüntülerde medyaya düşmüştü. Bayağı zorbalık gösterdiler. İttiler, kalktılar Ömer Faruk'u. Ayakkabısını giymesini zorlaştırdılar vesaire. Neyse bunlar zaten yapıyorlar.
Şöyle bir bilgi var ama onu soracağım. Arada bir tabii. Polis var, darp ettiği gözüküyor. O polisin evet. Daha önce Kasım'ın 2019 yılında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun işkenceci polis olarak ifşa ettiği polis olduğu söyleniyor. Yılmaz Aslan Türk diye bir Abdülkadir Yılmaz Türk diye bir polis oldu. Görüntülere eşleştirdim. Ben de baktım hani karşılaştırdım. Maskeli ama şeyden belli oluyor biraz daha böyle yüz hatlarından. Öyle bir polis olduğu söyleniyor. Sizde böyle bilgi yok henüz değil mi? Hangi polis olduğunu?
Bende böyle bir bilgi yok. Evet bende böyle bir bilgi yok. Ama dün akşam biz çeşitli hastaneleri dolaştırdılar bizi. Hangi hastaneye gittiysek öteki hastanede olduğunu söylediler. Güven hastanesi yok, 27 Mayıs hastanesi yok, bilmem ne hastanesi derken sonunda şehir hastanesinde olduğunu öğrendik. Şehir hastanesine gittik. Geleceği söylendi. Biz de bekledik. Yani geliş bile çok ilginçti. Üç araba, yani üç nasıl diyeyim, otobüs gibi diyeyim. Bu robokoklar işte ne bileyim.
Sanki bir büyük dev bir operasyona gelen bir polis ekibi vardı anladığımız kadarıyla.
Evet. Yani, ve vekilimizi getirdiler. Ben kendisiyle konuştum. İçeri girdiğimizde doktorlar geldiler. Anjiyo ihtimalinden söz ettiler. Fakat vekilim o arada zaten yapılanlarla ilgili bazı cümlelerde ifade etti. Bir kere Sincan'a götürmüşler cezaevine. Anlaşılan polis götürüp oraya bırakmış. Fakat o sırada Ömer Vekil'in söylediğine göre 147 civarındaydı diyor nabzım. Tansiyonum çok yüksekti diyor. Anlaşılan polisler Sincan hapishanesine bıraktıktan sonra jandarmanın bu konuyla ilgilenmesini istemiş olmalılar ki şehir hastanesine jandarma kolluk kuvvetleriyle geldiler.
Daha önce bir kalp rahatsızlığı var mıydı acaba Ömer Bey'in?
Onu bilmiyorum doğrusu ama sanmıyorum. Olsaydı söylerdi. Daha önce bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece çok gergindi. çok sinirliydi. Ben kendisinin sakin olmasını öğütlemeye çalıştım. Evet. Ve doktorlar geldi. Doktorlar tabii konsültasyon yaptılar. Sağ olsun bu arada hakkını yemeyelim. Fahrettin Koca ilgilendi. Bugün hatta kendisiyle yaptığım konuşmada saat 2:30-3'e kadar ben konuyla ilgilendim. Hatta nöbetçi doktorların bu anjiyo yapmasını istemedim. Daha uzman bir ekibin oraya gelmesini istedim. Diyerek de kendine düşen medikal bakımdan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yapılması gerekenler yapıldığını söyledi. Nitekim dün akşam doktorlarla yaptığımız konuşmada da bu anjiyo yapılacak dediler. Biz de iyi dedik yani yapılacak bir şey yok. Anjiyo yapılması iyi bir şey sonuç olarak. Çünkü kalbiyle ilgili semptomlar kalp krizi geçirdiğini söylemiyordu ama en azından şüphelenilmesi gereken damar hastalığı olma ihtimalinden söz edildi ve dolayısıyla anjiyoya götürdüler. Bu söylediğim saatler ilk gece sabaha karşı 3 civarıydı. Sonra bu sabah ben tekrar gittim hastaneye. Oğlu ve arkadaşları oradaydı. Doktorla görüşmek istediğimi söyledim. Sonra bizim partiden diğer vekil arkadaşlar da geldiler. Doktorla görüşmek, yani bir açıklama yapılmasını istedim. İşte yapacaklar falan filan diye bizi bekletmeye başladılar. 10-15 dakika oldu, 20 dakika oldu, yarım saat oldu. Dedi ki, ya dalga mı geçiyorsunuz siz bizde? Yani açıklama dediğiniz şey ne? Gelecekler. Ne olduğunu, epikriz raporuna ne yazdılar. Sonra anlatacaklar. Bunu da atlı deve bir şey değil yani. Bir doktorun gelmesi lazım. Ama sonra öğrendi ki doktor da gelmek istemedi. İstememiş yani, öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir polis şeyi vardı, çemberi vardı. Zaten jandarmalar içerideydi. Bu sabah itibariyle işte vekillerimiz, diğer 8-10 vekil geldi, basın geldi, basın açıklaması yapacağımızı ilan etmiştik. O arada yani o arada kuşkulandık ki Ömer vekili başka bir yerden kaçıracaklar. Çünkü anjiyosu iyi olduğunu öğrendik, bir sıkıntısı olmadığını öğrendik. Dolayısıyla da hastanede bırakmayacaklarını anladık. Ve götüreceklerini anladık ama giderken hiç olmazsa hani moral vermek üzere de hani onu görmek istedik, fakat bize işte o kapı bu kapı derken bilmediğimiz bir kapıdan kaçırmışlar.
Yani kesin olarak
Gerçekten
cezaevine tekrar götürüldüğü bilgisi var şu anda, değil mi?
bu, evet yani bizim en azından hani resmi olarak bir açıklama yapmadılar hala. Benim bildiğim kadar ben eve döndüm. Onu ne yaptılar mı bilmiyorum ama resmi bir açıklama olmasa da bizim tahminimiz Sincan cezaevine götürülmüş olması. Orada Sincan'ın içinde hastane olduğunu söyledi arkadaşlar. Dolayısıyla da yani çok acil bir şey olsa o hastaneye de götürebileceklerini söylediler belki de, ama yani ben Fahrettin Bey'le yaptığım konuşmada ikna oldum ki sağlık sorunuyla ilgili olarak herhangi bir sorun yok şu anda Ömer Faruk Vekil'in. Dolayısıyla da yani inşallah özellikle kolluk kuvvetleri, hapishane yönetimi işte aşağı yukarı 10 ay kadar tutuklu kalacak olan vekili başka zoraki şeyler yaptırmazlar. Çünkü biliyorsunuz Ömer Faruk Vekil bütün bu insan hakları ihlallerini, çıplak aramalardan işkencelere kadar her şeyi hem kamuoyunda hem mecliste genel kurulda yüksek sesle söyleyen ve dolayısıyla da bir anlamda meydan okuyan bir tavrı olan bir vekilimizdi. Tabii bu çok açık, bugünkü hükümet böyle bir sesin duyulmasını istemiyor. Hele hele vekilin background'ının İslami cenahtan olmuş olması da onları daha da rahatsız ediyor. Bir de tabii Özlem Zengin'i bence yani milletin gözü önünde zor duruma düşüren açıklamalar yaptı. Özlem Zengin de kıvıramadı bence. Zaten de biliyorsunuz grup başkan vekilliğinden alındı.
Peki muhalefetin buradaki tutumu sizce nasıl? Çünkü daha önce biliyorsunuz aynı durum yaşandığı zaman Berberlioğlu için bir yürüyüş, adalet yürüyüşü düzenlenmişti. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla çok pasif kalmakla, sessiz kalmakla ve hatta biraz daha ileri yorumlar var. İktidarın stepnesi olmakla böyle eleştiriliyor muhalefet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki muhalefetin pozisyonunu?
Yani şöyle söyleyeyim, Ömer Faruk Vekil'in değil sadece HDP ile ilgili olarak bu söylediğiniz mesafeli duruş var muhalefetin, özellikle iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'de. Biz bunu yadırgıyoruz tabii, kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Hele hele şu andaki iktidarın despotik yönetiminin uzatılma ihtimalinin, seçimin yapılamama ihtimalinin de dikkate alındığında daha ciddi bir muhalefet yapmamız gerektiği ortadayken bu sözünü ettiğim partiler bu konuyla ilgili biraz daha mesafeli duruyorlar. Dediğim
Şu ana
gibi bu
kadar
konuyla
herhangi
ilgili
bir telefon geldi mi mesela yönetime, HDP yönetimine bu yönde?
hayır, yani en azından benim bilgi dairemde değil ama bilmiyorum yani eş başkanlara bir telefon geldim. Ama şunu biliyorum, Ömer Faruk'la biz 4-5 gün mecliste nöbet tuttuk. Adalet nöbeti adıyla nöbet tuttuk. Mesela bir sürü ziyaretçimiz oldu, dışarıdan geldi insanlar. Başka dost vekiller var tabii ki, yani CHP'de olsun özellikle. Bunlar geldiler. Fakat resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili gelebilirdi veya bir genel başkan gelebilir, gelmediler. Dolayısıyla da ben muhalefetin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tutumunu doğru bulmuyorum doğrusu. Yani bunu da söylerken bir HDP'li olmaktan çok demokrat bir insan olarak bunu söylüyorum. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye'nin üçüncü büyük partisi 6 milyondan fazla oy almış, belki 20 milyon insanın taleplerini dile getiren bir partiyi, partiye karşı mesafeli tutumu anlamakta zorlanıyorum. Yani bizi terörle iltisaklı hale getiren şey, getiren bilgi doğrudan dolayı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılmış ve aşağı yukarı %95'e varan bir medya gücüyle pazarlanmış olan bir algı operasyonudur. Bunu görmemek kabul edilebilir bir şey değil. Evet, diyebilirsiniz ki ya işte algı algıdır. Sonuçta algı yaratılıyorsa ona karşı da kolay bir tavır üretilemez gibi bir şey düşünülebilir ama vallahi yani şöyle söyleyeyim, korkunun ecele faydası yok yani. Demokrat insanlar her yerde, her zaman düşündükleri söylerler. Söylemek zorundadırlar. Bence hayata bakışları, duruşları bunu gerektirir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yönetimiyle ilgili olarak söylüyorum bu cümleleri. Tabii ki öyle düşünüyorum, öyle söylemiş olayım. Çünkü milletvekili düzeyinde bu konuda bizim gibi düşünen ya da en azından buna tepki verilmesi gerektiğini düşünen CHP'li vekil arkadaşlarımız da var. Ama bunların sayıları da çok değil. Dolayısıyla da yani genel olarak bir muhalefet sorunu zaten var Türkiye'de. Ve bugüne kadar da özellikle CHP ve İYİ Parti'nin tavrı bu sorunun daha da devam etmesini sağlıyor. Yani daha cesur adımlar atılabilmesi lazım. Çünkü size şunu söyleyeyim, yani Halkların Demokratik Partisi ne kadar terörle iltisaklı olduğu söylenirse söylensin, iddia ediyoruz ki biz Türkiye'nin tek demokrat partisiyiz. Bunu da altını çizeyim. Yani ötekiler de kendilerini demokrat olarak görebilirler ama gerçekte davranışları, bakışları, çeşitli konuları ele alışları hiç de demokratça değil. Yani başka bir yeri işgal eden orduyu hükümetin talebiyle desteklemek ne demek yani? Yani insan savaşa ya karşı olsun, taraftar olursunuz. Yani iki arada bir derede olmaz. Ama CHP mesela zaman zaman hükümeti destekleyen kararlar almıştır bu konuda. Yani dış politikası da hükümeti.
Peki
Evet.
sorum olacak. Şimdi Demirtaş da bir son bir söyleşi de Gazete Karınca'dan yine
Evet.
cezaevindeki meslektaşımıza verdiği söyleşi de iddialı bir çıkış ya da bilmiyorum belki kulis almıştı. Muhalefet partilerinden bazılarıyla iktidarın parlamenter sisteme dönüş için gizli böyle pazarlıklar yürüttüğünü söylüyordu. Acaba bu sessizlik CHP'yi bilmiyorum belki İYİ Parti'yi kastetti orada tam da bilemiyoruz. Acaba CHP de bu işin içinde olabilir mi? Sizde böyle bir yönde bir kulis bilgi var mı? Yani bu pazarlıkla alakalı.
Hayır, yani tahminimi söyleyeyim, CHP olamaz bence. Böyle bir saçmalık yapamazlar ama İyi Parti doğrusu isterseniz kimliğini tam olarak yansıtan bir şey yok yani parti olarak. İçinde demokrat insanlar yok değil, var. Biz de tanıyoruz o insanları. Ama bayağı MHP'de olması gereken, hatta MHP'nin de sağında olması gereken bir takım insanlar da var orada. Türkçü ve ırkçı anlamda söylüyorum. Böyle değişik bir parti bu parti. Dolayısıyla da yani orada böyle bir tezgah olmuş olabilir. Yani bunda şaşırmam. Çünkü bize İyi Parti resmi olarak baktığımızda doğru sinyaller ve işaretler vermiyor. Ne demek istediğimi anlıyoruz ama onlar bizi anlamıyorlar gibi. Biz mecbur değiliz. Biz kendi demokratik ittifakımızı yapabiliriz. Yani bu illaki mevcut muhalefetteki daha doğrusu parlamentodaki şeylerle olmayabilir. Yani benim en azından Erol Katırcıoğlu olarak söyleyeceğim. Mesela ben Deva Partisi'yle, hatta Gelecek Partisi'yle belli bir ittifak içinde olunabileceğini dahi savunuyorum doğrusu kısacası. Çünkü o partiler hiç olmazsa ilkesel bir duruşu ifade ediyorlar. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ötekiler ses bile çıkarmıyorlar neredeyse yani.
Peki
Evet.
çok teşekkür ederiz Erol Bey.
Estağfurullah.
Yine gelişme olursa sizi rahatsız ederiz. Çok sağ ol vakit ayırdığınız için.
Estağfurullah. Estağfurullah.
İyi günler.
İyi yayınlar. Hoşça kalın.
Sağ olun. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.